Bilgi, deneyim ve ilham paylaşım platformu Gelecek Burada'ya hoş geldiniz. Bugün WhatsApp sohbetleri diye isimlendirdiğimiz bir röportaj serisinin ilk bölümüyle başlıyoruz. Bizim için de yeni bir deneyim olacak. O zaman lafı fazla uzatmadan sizi ses kayıtlarıyla baş başa bırakıyorum. Bugün ilk defa WhatsApp röportajı adını verdiğimiz röportaj serisinin denemesini yapacağız. Ben yorumlarımla beraber sorularımı kaydederek Doğukan'a göndereceğim. Doğukan da müsait olduğunda cevabını gönderecek. Bu şekilde röportajımızı ilerleteceğiz. Öncelikle hoş geldin Doğukan. 81 ilde 3 boyutlu yazıcılarla hastanelerde ihtiyaç duyulan medikal malzeme eksiklerine yetişmeye çalışıyorsunuz. Sosyal medyada da size oldukça haklı bir destek ve ilgi var. Yani yanlışım varsa düzelt. Sadece 5 günde 10 bin takipçiye ulaştınız. Ve gördüğümüz kadarıyla da birçok insan hem sağlık çalışanı hem de gönüllü sıfatıyla sizinle iletişime geçiyorlar. Yani sizin için de oldukça yoğun bir hafta olduğunu farkındayım. Peki bize biraz 3 boyutlu destekten bahseder misin? Nereden, nasıl çıktı bu fikir? İşleyişiniz tam olarak nasıl? Önce biraz 3 boyutlu desteği konuştuktan sonra da daha genel anlamda günümüz teknoloji ekosisteminden ve bunun sosyokültürel çıktılarından konuşuruz.
Kardelen çok teşekkür ederim. Öncelikle benim de hayatımda ilk kez bir WhatsApp üzerinden bir röportaj cevaplıyor olacağım. O yüzden heyecanlıyım. Umarım takipçiler ve dinleyenler için de aynı şekilde heyecan verici olur. Ya şöyle esasında şimdi bilindiği gibi bu COVID-19'a mücadele kapsamında dünya çapında ciddi bir mücadele var. Biz de Türkiye'deki gençler olarak, üreten genç olarak nasıl rol alabiliriz diye düşünürken 3 boyutlu destek isminde bir yapı oluşturduk. Esasında oluşturduk diyorum ama asıl bu fikrin yaratıcıları sevgili arkadaşım Ramazan Subaşı ve İlker Vardar'la geçtiğimiz haftalarda attıkları bir tweetle Türkiye çapında 3 boyutlu yazıcı sahibi olan herkesi bir ağda toplamak için açık çağrı yaptılar. Ve gerçekten belki de hiç ummadığımız kadar çok 3D yazıcı sahibiyle birlikte bu akıma, bu sosyal fayda projesine destek vermek isteyen birçok kişi de ağa katıldı. Ve şu an senin de dediğin gibi, belirttiğin gibi sosyal medyada ciddi bir akım yaratıldı ve sadece bu akım değil, bir yandan da gerçekten üretim akımı yaratıldı. Ve ciddi bir şekilde şu an insanların, sağlık çalışanlarının taleplerini yüz korumalı, yüz siperli üreterek gidermeye çalışıyorlar. Yanılmıyorsam en son benim hatırladığım ve baktığım yani istatistiklerde 3000'e yakın bir 3D yazıcı şu an o ağda. Bir fiil, Türkiye'deki 81 ilde faaliyet gösteriyor. Ya hani ben Onanlar Kulübü tarafında böyle çok sosyal fayda projeleri içerisinde bulundum tabii ki ama ilk kez insana bu kadar çok direkt dokunan bir projenin bir paydaşı olduğum için de çok heyecanlıyım. O yüzden hani İlker ve Ramazan'ın bu fikri önünde gerçekten saygıyla eğiliyorum. Ben naçizane ufak bir parçası oldum ama bu işi asıl yürüten şu an sahada olan insanlara siperliği üretip ulaştıran kuryesinden üreticisine, işte sosyal medyacısından diğer destekçilerine kadar aslında asıl kahramanlar onlar.
Evet, oldukça fazla ses getirip benimsenmesinin bir sebebi de bu dayanışma hali bence. Hani görüyoruz 3 boyutlu yazıcı sahipleri, 3 boyutlu yazıcısı olmayan fakat filament yardımı yapanlar, kuryelik görevi üstlenenler. Gerçekten pek çok insanın çabasını içeren büyük bir işe şahit oluyoruz. Şu an sanırım en yaygın şekilde sağlık çalışanları için yüz siperliği basıyorsunuz. Yani aslında üretmeye başladığınız ilk tasarımın yabancı bir yazıcı üreticisi Prusa tarafından yayınlandığını biliyoruz. Siz o tasarımı alıp sürekli güncelleyerek 3 saat süren bir baskıyı 1,5 saate kadar düşürmüşsünüz. Bu konuya ve bağlantılı olarak da açık kaynak kültürüne vurgu yapan İngilizce bir tweet de attınız zaten. Biz yazılım dünyasında açık kaynağın ne kadar değerli olduğunu yıllardır gerek kitap gerekse Linux örnekleriyle de görüyorduk. Peki 3 boyutlu yazıcı dünyasında açık kaynak ne gibi bir önem arz ediyor sence? Hani sadece bir maske üretip geçecek miyiz? 3 boyutlu yazıcı trendi hani sadece böyle kriz anlarıyla mı sınırlı kalacak?
Evet, aslında ihtiyaçtan yola çıkarak ortaya çıkmış bir fikir, bir girişim olduğu için şu an sadece sağlık kurumları ve sağlık çalışanları için aksiyon alan bir oluşum, 3 boyutlu destek. Senin de belirttiğin gibi aslında akımı başlatan Prusa'nın tasarladığı açık kaynaklı tasarım, biz bir süre o tasarımı kullanıp ondan sonra revize edip işte bizim tarafta en hızlı şekilde üretebilecek versiyonları elde etmeye çalıştık. Yani tasarım ekibinde bunun için halen daha çalışıyor diyebilirim. Açık kaynak önemli bir mevzu. Ben açıkçası şöyle değerlendiriyorum. Yani ben üçdörtgendeki görevimde de pazarlama tarafında üç boyutlu yazıcı teknolojisinin Türkiye'de toplumda yer edinebilmesi için birçok faaliyet gerçekleştirmek için çalıştım. Hem etkinlik bazında, hem atölyeler bazında, hem konuşmalar, hem sosyal medya iletişimi vesaire. Ama bugün geldiğimiz noktada bir kriz anında üç boyutlu yazıcı teknolojisinin tüm dünyada kabul gören ve bilinirliğinin arttığı bir hale dönüştü. Dolayısıyla belki de bugüne kadar çabaladığımız, yani üç boyutlu yazıcı teknolojisini anlatmak için çabaladığımız, o YouTube videoları çektiğimiz, konuşmalar ettiğimiz her şey şu anki popülerliğinin çok çok çok çok arkasında kaldı diyebilirim. Yani aslında bu kriz, bu COVID-19 krizi dünyada da hem açık kaynak kültürünü, hem üretim kültürünü, yani bireysel üretim kültürünü ciddi bir şekilde tetikleyen bir fırsat yarattı. Dolayısıyla öyle sanıyorum ki bundan sonra, yani her şey normale döndüğünde umarım en kısa zamanda, üç boyutlu yazı teknolojisi ve onu besleyen üretim kültürleri, üretimin demokratikleşmesi, maker kültürü gibi benzeri şeylerde, benzeri yapılarda herhalde önemini korumaya devam edecektir. Hatta yatırımlarda bu yöne doğru sarkacaktır diye tahmin ediyorum. Açıkçası bugüne kadar katıldığım hani bütün konuşma panellerde vesaire de bu COVID ile alakalı hep aynı şeyi söyledim. Yatırımcılar veya işte girişimcilerin özellikle açık kaynak ve üretim kültürüne yönelik çalışmaları doğru hamleler olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bugün baktığımızda global bir sorunla karşı karşıyayken büyük şirketlerin, büyük markaların hızlı aksiyon alamadığını deneyimledik ve tam da onun karşısında evlerinde, kendi atölyelerinde, kendi ofislerinde üretim gücüne sahip olan insanlar aksiyon almaya başladı. O büyük şirketlerden çok daha hızlı bir şekilde. Burada da birazcık şey belki sorulanabilir. Yani kapital sistem acaba yerini birazcık daha üretimin demokratikleşmesiyle birlikte farklı bir sisteme mi bırakıyor? Yani bu birazcık bence tartışılması gereken bir konu. Tabii ki bunun için karar vermek, buna dikkat çekmek için şu an çok erken. Ama bundan sonraki süreçte gündemimizden düşmeyeceği, gündemimizde muhakkak yer edineceği kesin.
Üretimin demokratikleşmesi kavramına yoğunlaşmak istiyorum aslında. Hani çünkü bizim de gelecek burada da uzun süredir kullandığımız bir terim bu. Bunu ilk defa duyan arkadaşlar için biraz açabilir miyiz? Nedir demokratik üretim? Teknolojik gelişmelerin hızına yetişemediğimiz, hani üretime paralel hatta belki de daha hızlı bir şekilde tüketimin arttığı günümüz dünyasında demokratik üretimi ihtiyaç olarak mı sınıflandırırız yoksa lüks olarak mı? Ayrıca kapital sistemin bitmesinden ve herkesin evinde üretmesinden de yürüyecek olursak aklıma direkt blockchain gerçeği geliyor. Blockchain temelde merkeziyetsiz ve dağınık bir sistem vaadiyle gelmişti karşımıza. Şimdi ben hani tüm bunları göz önüne aldığım zaman diyorum ki dünya bireyciliğe mi gidiyor? Bunun gibi bir çıkarımda bulunmak ne kadar doğru sence? Hani yakın bir gelecekte üç boyutlu yazıcımızı yanımıza alıp ihtiyaçlarımızı oradan karşılayıp işte sanal gerçeklik gözlüklerimizi de takıp evimizde tek başımıza bir hayat yaşayabilecek miyiz? Tamam, bunları yaptık. O zaman bu bireyciliğin yanında komünite kültürünün geleceği ne olacak?
Ya aslında şöyle, birazcık böyle fütüristik bir gelecek kurgusunu erken zamanda yaşayacağımızı çok düşünmüyorum. Yani işte herkesin evinde 3D printerlarla tüm ihtiyaçlarını giderdiği, uçan arabalarla seyahat ettiğimiz, işte akıllı evlerde dışarıdan herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tüm ihtiyaçlarımızın karşılandığı bir fütüristik yaşamı en azından yakın gelecekte çok öngörmüyorum. Ama daha önce de söylediğim gibi dünyada kültürel anlamda, yani sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik davranışlar, iletişim, ulaşım, eğitim ve benzeri birçok konuda, birçok konunun kültüründe değişiklikler yaşanmaya zaten başlandı. Yani bugün bile bu COVID-19 kapsamında işte eğitimlerin dijitale aktarılması, herkesin home office çalışıyor olması aslında yeni bir dünya düzeni de beraberinde getirdi. Şimdi üretimin demokratikleşmesi de şöyle. Biz bu kavramı belki bundan yıllar önce insanların kendi ihtiyaçlarını giderirken, kendi ihtiyaçlarını gidermek için ürettiği dönemlerde karşılaşıyor olabilirdik ama bunu bir kalıba ve bir tanıma oturtmak belki de o zamanlar çok akla gelen bir şey değildi. Çünkü normaldi. Ama kapital sistemle birlikte insanların tüm yaşamları, yaşayışları ve işte seri üretimle birlikte insanların ihtiyaçları ve tüketim ihtiyaçları da değiştiği için aslında bu kavram kendini unutturdu. Bugün tekrar gündeme geldi. Gündeme gelmesinin en büyük sebebi de evet, üç boyutlu yazıcılar ve maker hareketinin, yani dünyada çok anılan maker hareketinin baş göstermesi. Nedir bu? İnsanların kendi imkanlarıyla belli araç gereçli üretim araç gereçlerini kendi imkanlarıyla kullanabilmesi ve bununla genel olarak dünyadaki mass production'a katkı sağlayabilecek üretimleri yapabilmesi. Yani bugün atıyorum şu an tamamen işte kırılan bir tencere kapağının işte tutamacını dışarıdan temin etmek zorundayken aslında artık şu an bunu insana kendi evlerinde istedikleri gibi tasarlayıp üretebiliyorlar. Yani her şey demokratikleştiği gibi artık üretmek de demokratikleşiyor insanların araçlara ve bilgiye kolay erişebilmesiyle birlikte. Yani buna bilgi ve bilişimin de geliştiğini katarsak insanların internet bilgisi, yani ekran başında internet aracılığıyla birçok bilgiye ve bilişime erişebildiğini de katarsak aslında belli parametreler bir araya geldiğinde insanların üretmemesi için hiçbir neden kalmıyor. Ne kadar çok insana bunu ulaştırırsak o kadar çok üretim demokratikleşmiş olur. Yani tekellerden çıkmış olur. Bugün birçok dünya şirketi aslında şu an çok bahsetmediğimiz veya şu an çok genele yayılmayan üç boyutlu yazı teknolojisinin tehdidi altında olacağını düşünüyorum ben. Yani bunu otomotiv yedek parçası üretenden tutun da beyaz eşya üreticisine kadar. Birçok noktada artık kullanıcılar veya üreticiler diyelim ev içerisinde olacak veya kendi atölyelerinde olacak. Bugün de yani üç boyutlu destekle konuyu açtık. O da bunu aslında birazcık göstermiş oluyor. Dünyada yok mu yüz maskesi veya işte siperi üretecek binlerce belki de fabrika? Var tabii ki muhakkak ama hızlı aksiyon alabilmek adına üç boyutlu destek ciddi bir çözüm getirdi. Bu tabii çok hani daha yeni ve taze bir konu. Belki ilerleyen safhalarda başka noktalarda da geri dönüşümünü göreceğiz.
Peki zaten tüm bu konuştuklarımızın sebebi, yani üç boyutlu desteği bugün gündem maddesi olarak ele almamızın sebebi de COVID-19 virüsü, korona yani ne dersen artık. Koronanın hayatınıza pozitif de olsanız, negatif de olsanız, yani hastalık sahibi olup olmamanızın dışında genel manada zaten hepimize en büyük etkisi içinde bulunduğumuz karantina dönemi oldu. Biz ekipçe salgının hayatınıza ne gibi etkileri olur? Biraz daha farklı açılardan bakmaya çalışarak bir beyin fırtınası yaptık ve bir dosya hazırlamıştık. Hatta bunun üstüne bir podcast da kaydettik. İşte üniversiteler dönemlerini kapatıp uzaktan eğitime geçtiler. Çoğu şirket çalışanlarının evden çalışmasını talep etti. Ve bunun yanında üretimin yavaşlaması hatta durması riskiyle karşı karşıyayız. Burada da üretim sektöründe robotikleşme konusu önümüze geliyor. Otonom teslimat konusunda da her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Örneğin UPS drone teslimatla alakalı çok önemli bir işbirliği yaptı daha çok yakın zamanda. Yani bunlar benim başkalarının arasından en çok benimsediklerim oldu. Şöyle bir toparlamam gerekirse birkaç ay sonra özgürlüğümüzü elimize aldığımızda hani böyle özgürlük diyeceğim çünkü her ne kadar işlerimizi bir şekilde devam ettirsek de çıkılmaması gerek, yapılmaması gerek gibi böyle düşündüğümüzden midir? Ya da hani sonlanacağı net bir tarih olmadığından mı böyle hapis hayatı gibi hissettiriyor biraz. İşte birkaç ay sonra özgürlüğümüzü elimize aldığımızda neler değişmiş olur? Bu bahsettiğimiz geçici çözümler kalıcı hale gelir mi sence? Biz gelecek burada yazarları olarak daha Türkiye'de vakalar görülmemişti o zaman işte. Ağırlıkla sanal derslerin, VR teknolojisinin yani VR konserler, kütüphaneler, konferansların ve üç boyutlu yazı teknolojisinin bu dönemde güç kazanacağını öngörmüştük. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu da son sorunuz olsun. Hani şimdilik gündemle alakalı olduğu için ve genel olarak üç boyutlu destek, salgın, işte komünite kültürü, açık kaynak bunların üzerine biraz yoğunlaşmak istediğimiz için böyle oldu ama başka bir zaman daha geniş çaplı sohbet etmek istiyorum mutlaka.
Kardelen, aslında dediğin şey çok önemli. Özellikle bu COVID-19'a mücadele kapsamında insanların bilgi ve bilişime demokratik bir şekilde erişebilmesi sebebiyle, yani erişme ihtiyacı sebebiyle e-learning platformları çok revaçta. Bu şu an için geçici bir çözüm gibi gözükse de ileride hazırlanan altyapılar kalıcı bir verimlilik arttırıcı, bir kalıcı bir çözüm olarak da herhalde gündemimizi yer edecektir diye düşünüyorum. Hatta dün okuduğum bir Harvard Business Review makalesinde de şu deniyor. Yani gerçekten artık yüz yüze eğitime ihtiyaç duyuyor muyuz? İnsanlar bir üniversiteyi bitirmek için 4 yıl boyunca okula gitmek zorunda mı? Yani face to face eğitim sistemi hala geçerliliğini koruyacak mı gibi bir tartışma söz konusuydu. Bugün baktığımızda da, yani eğitim üzerinden gidiyorum bu konuya daha çok. Bugün baktığımızda da şunu görüyoruz. İnsanlar artık online platformlarda eğitimlerine devam ediyor. Bilgiye online platformlarda erişiyor, alıyor. Ve eğitim kurumları için veya eğitmenler için birçok kost, maliyet ortadan kalkmış oluyor aslında. Ve ders bölünmeden daha verimli bir şekilde işlenebilir bir altyapı oluşturulmuş oluyor. Tabii birazcık daha ileri ülkelerde bu platformların faydası çok daha bariz görülür, ancak gelişmekte olan ülkeler de bunun için yatırımlarını herhalde arttıracak diye tahmin ediyorum. Yani eğitim kısmı böyle. Bence burada kalıcı çözümler, kalıcı, ya yani verimliliği arttırıcı, daha kalıcı çözümler için bir fırsat doğdu ve devam edecektir diye tahmin ediyorum. Onun dışında, yani daha önce de söylediğim gibi, üretimde zaten bir değişim olacak. İnsanların üretime dahil olması ve demokratikleşmesi konusunda zaten bir değişim olacak. Yani bunu artık çok da tartışmaya gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez diye düşünüyorum. Bunun dışında, yani çok da böyle ahkam kesebileceğim konular değil belki, ama işte sağlık, hukuksal düzenler veya işte ulaşımla alakalı da yine değişimler söz konusu olacak. Özellikle insanın bir parçası olduğu. Yani şimdi burada en önemli konu şey değil mi? Yani insanın bir taşıyıcı olması. Dolayısıyla insan en önemli parametre ve insanın etrafında gelişen her şey aslında buna bağlı olarak bu süreçte değişmiş oluyor. Bundan sonra da evet, insana bağlı olan bu değişimler kalıcılığını ya sürdürecek ya da kimisi geçici olacak, bilmiyorum. Ama hani yine de ben işte sağlık sektöründe de, üretimde de, işte ulaşımda da bazı konularda farklılıklar oluşabileceğini tahmin ediyorum. Yani en nihayetinde artık eskisi gibi insanlarla çok yakın temasta sosyalleşme durumu veya işte ne bileyim bir otobüs kuyruğunda rahatça bekleme durumunu çok yakın zamanda eskisi gibi deneyimleyeceğimizi çok düşünmüyorum. Dolayısıyla hani işin sosyolojik tarafı, yani sosyokültürel tarafı, sosyal davranışlar tarafında da büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte tabii ki alışveriş kültürümüz de, tüketim kültürümüz de değişti. Yani bugün insanlar artık dışarıya çıkıp alışveriş yapmak için çekinir hale geldi. Reyondaki ürünlere dokunmaktan aciz bir duruma geldik. Dolayısıyla online alışveriş sitelerinde, özellikle temel gıda, temel ihtiyaçları satışını gerçekleştiren sitelerde büyük bir, yani trafik artışı olduğunu gözlemliyoruz. Yani bugün Türkiye'de sistem çok gelişmiş olduğu için, hani örneği burayla kısıtlayacağım. Hani getir yemek sepeti veya işte iste gelsin ülkenin, iste gelsin projeleri, girişimleri hani ciddi anlamda şu an faydayı ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada da ciddi bir değişim söz konusu zaten. Teslimatlar, yani kargo süreçlerinde her ne kadar online sitelerin kargo süreçlerine problemler yaşanıyor olsa da bu süreçte, onlar da en nihayetinde herhalde gelecekteki o fütürist akımlardan etkilenirse, işte drone teslimatları, birazcık daha temassız, yani insanın devre dışı kaldığı durumlarda baş gösteriyor olabilir. Yani özellikle hani gelecek burada nokta nette de üzerine çok çok düşünen bir konu vardı, işte ışıksız fabrikalar mı deniliyordu. Karanlık fabrikalar konusu vardı. Gelecek burada da çok değindiğimiz karanlık fabrikalar konuları var, konusu var bir de. Yani artık insan birazcık daha temas yüzeyini azaltacak herhalde aldığımız hizmetler veya ürünler üzerinde. Ben öyle öngörüyorum. Kaydelen çok teşekkür ederim. Bence sorulan sorular burada herkesin farklı cevaplar üretebileceği sorular. O yüzden ben kendi yorumlarımı nacizane belirtmeye çalıştım. En nihayetinde tabii ki bu işin uzmanları, okumaları çok fazla olan insanlar da var. Ama şu an pratikte deneyimlediğimiz birkaç şey bizim de tabii ki yani özellikle benim de kafamda bir şeyler belirmesini, bazı yorumlar yapabilmemi davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu ilki bana yaşattığınız için. Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer ve bir gelecek burada konuşmasıyla artık daha fiziki bir gelecek burada konuşmasıyla hem dinleyenlerle hem de okuyucularla buluşmuş oluruz. Kendinize çok dikkat edin.
Asıl biz teşekkür ederiz Doğukan. Çünkü çok meşgulsünüz biliyorum ama kırmadın yani. Bize de değerli vaktinden ayırdın, sorularımızı yanıtladın. Ya işin uzmanı olmak bir yana, direkt işin içinde olan birisi olduğun için de yorumların zaten en az bir uzman görüşü kadar değerli bizler açısından. Umarım dinleyen veya okuyan herkesin kafasında da bu bahsettiğimiz kavramlar açısından bir şeyler oluşturabilmişizdir. Yani buradan aldıkları hareketle biraz da kendileri araştırarak, üstüne koyarak düşünmeleri için bir ışık yakabilmişizdir. Dinleyen herkese de teşekkürler vakit ayırdıkları için. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. 3-4 Yeni'nin katkılarıyla size ulaşan hem geleceğe dair çıkarımlarla böyle öngörülerde bulunduğumuz hem de içinde bulunduğumuz durumu kavramlarla değerlendirdiğimiz bir podcastimizin daha sonuna geldik. Ben Doğukan'la ettiğim sohbetten oldukça keyif aldım. Umarım kendisi de böyle düşünüyordur. Tekrardan ayrıca teşekkür ederim ona da. Bizimle Facebook, Instagram ve Twitter'da gelecek alttan tire burada adreslerine iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca üzerine konuştuğumuz konularda varsa farklı fikirleriniz, görüşleriniz bizimle paylaşırsanız ben çok sevinirim. Böyle birilerinin dinleyip üstüne düşünüp bir de geri dönüş yapması benim açımdan oldukça önemli. Ve biliyorum hepimiz bunaldık. Evde dört duvar görmekten, bilgisayar başında saatlerce oturup ders dinlemekten veya çalışmaktan ama lütfen kendinizin ve sevdiklerinizin iyiliği için evde kalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.